Ayrım 40.
Federal başsavcılık görevim esnasında, özellikle de 70'li yılların sonunda ve 80'li yıllarda, dairemin yetkileri dahilindeki bu tür yayınların cezai takibatı rakamsal açıdan da büyük önem arz etmekteydi. Sadece 1981 yılının ilk yarısında, Kızıl Ordu Fraksiyonu isimli terör örgütünün söylemlerini yaymaktan dolayı 263 tahkikat başlattım. Terörist yayınlar, özellikle devletin ve toplumun sembollerini, NATO askeri tesislerini hedef almakta ve tutuklu teröristlerin toplu açlık grevleri esnasında ortaya çıkmaktaydı. Sol eğilimli Kızıl Ordu Fraksiyonu, 2. Haziran Hareketi ve Devrimci Hücreler gibi büyük Alman terör örgütleriyle Hofmann Savunmayı Destekleme Grubu gibi sağ eğilimli bütün terör örgütlerinin üyelerinin yakalanarak ve mahkum edilerek dağıtılmasından sonra Almanya'daki terörist amaçlı neşriyat sayısında belirgin bir gerileme gözlenmiştir. Fakat örneğin otonomlar diye anılan atom enerjisi karşıtlarının ve keza anayasaya aykırı hedefleri savunan yabancı kökenli diğer küçük grupların bu tür yayınları halen varlığını devam ettirmektedir. Terörist yayınların cezai takibatı pratik önemini yitirerek federal savcılıkların yetki alanına dahil edilmelerine rağmen Almanya'da hukuki açıdan konu halen güncelliğini korumaktadır. Bu yeni yayınlar artık Alman Federal Cumhuriyeti'nin iç düzeni ve emniyeti açısından ciddi bir tehlike oluşturmamaktadır. 2. Bana verilen konu itibariyle terörist yayınlar teriminden ben, Alman ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulü hukukunda, Alman Ceza Kanunu madde 11 fıkra 3, Alman Cumhuk madde 74'de yazıları anlıyorum. Bunlar basılı yazılardır. Bunlar özellikle de periyodik olarak yayınlanan basılı yazılar, bunların münferit sayıları ve genel olarak yazı işaretleriyle aktarılan tüm düşünce açıklamaları ve ifadeler ve keza afişler, broşürler ve boyayla duvarlara yazılan metinlerdir. Bütün bu yazılara ses ve görüntü bantları ve elektronik medya metinleri de dahildir. 3. Terörist gruplar tarafından yayınlananlar da dahil olmak üzere, yazılar ile ilgili cezai takibat, usul hukukuna ilişkin hükümlerin şekli ihlali dikkate alınmazsa, Alman hukukuna göre sadece yazının cezalandırılabilir bir içeriğe sahip olması halinde mümkündür. Yazarın, yayıncının veya basının yazının içeriğinden dolayı cezalandırılması, bunların yayımlamak veya kamuya ulaştırmak suretiyle kasten bir suç işlemeleri halinde söz konusudur. Bunlara bizim dilimizde yazılar vasıtasıyla işlenen ifade suçları denmektedir. 3. Alman Ceza Kanunu'nda doğrudan veya muhtemelen terör bağlantılı ifade suçları ile ilgili bir katalog bulunmaktadır. Ben burada bu alana dahil en önemli suç kalıplarına değinmek, bu alandaki cezai takibat uygulamalarından örnekler vermek, cezai takibat ile ilgili yetkileri belirtmek ve usul hukukuna ilişkin bazı notlar aktarmak istiyorum. 1. Terör suçlarının ve cezai takibata konu olabilecek içeriğe sahip teröre yönelik yayınların takibatında Alman Ceza Kanunu'nun 129A maddesi, yani terör örgütlerinin kurulması ile ilgili hüküm merkezi konuma sahiptir. Devlet güvenliğine ilişkin bütün hüküm 18.8.1976, Resmi Gazete 1, sayfa 2181, tarihli anti-terör yasası ile ceza kanununa ilave edilmiştir. Bu hüküm, terör örgütünün kurulmasını, bu tür bir örgütü üyeliği, bu tür bir örgüt için propaganda yapılmasını ve desteklenmesini bir ceza yaptırımına tabi tutmaktadır. Federal Yüksek Mahkeme'nin içtihadına göre terör örgütü, amaçları ve faaliyetleri belli ağır suçları işlemek olan ve en az organize olmuş 3 kişi tarafından belli bir süre için oluşturulmuş bir organizasyondur. Terör örgütünün işlemeyi amaçladığı suçlar, Ceza Kanunu'nun 129A maddesinde bir katalog halinde tek tek belirtilmiştir. Bunlar örneğin, adi ve mevsuf adam öldürme, rehin alma, kundakçılık ve patlayıcı madde ile işlenen suçlardır. Benim önerim üzerine kataloğun kapsamı 1986 yılında genişletilmiştir. 19.12.1986 tarihli yasa, Resmi Gazete 1, sayfa 2566. Bu katalog, bugün terör örgütlerinin en çok uyguladıkları terör eylemlerinin hepsini içermektedir. Burada öngörülen cezalar, fiilin işlenme tarzına göre 6 aydan 10 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezadır. Faillerin siyasi motivasyona sahip olmaları veya faaliyetlerinin siyasi bir hedef gözetmesi, Ceza Kanunu'nun 129A maddesinin uygulanması için gerekli değildir. Ceza Kanunu'nun 129A maddesindeki suç saf bir organizasyon suçudur. Yani bir terör örgütüne üye olan bir kimse, kendisinin katalogdaki suçları işleyip işlemediğine bakılmaksızın, Ceza Kanunu'nun 129A maddesine göre cezalandırılır. Terör örgütüne üye olan bir kişi bu sıfatıyla bu tür bir suç işlediğinde, örneğin bir adam öldürme suçu, öldürme suçu ceza kanununun 129A maddesindeki organizasyon suçuyla fikri içtima halindedir ve fiilin tekliğinden bahsedilir. Bu durumda fail yüksek cezayı gerektiren fiil ile Alman Ceza Kanunu madde 52 cezalandırılır. Yani bu durumda müebbet hapsi öngören adam öldürme fiilinden cezalandırılır. Alman Ceza Kanunu madde 211. Bu ceza benim açtığım birçok davada terör şiddet faillerine uygulanmıştır. Terör örgütüne üye bir kişinin bu sıfat ile işlediği bir düşünce, ifade, suçu da Ceza Kanunu'nun 129A maddesindeki organizasyon suçuyla fikri içtima halindedir. Ceza Kanunu'nun 129A maddesi, şunu önceden bildirmek isterim ki, uygulamada faydalı olmuştur. Bu hüküm esas alınarak, klasik suçlar haricinde de, sempatizanların ve diğer terörün etrafında olan kimselerin her şekilde terör faaliyetleri uygun şekilde kavuşturulabilir. Teröristlerin karşılıklı iadesini kolaylaştırmak için de, eğer teröre maruz kalan ülkelerden mümkün olduğunca çoğu benzer düzenlemeler getirirlerse, ben bunu sevinçle karşılarım. 2. Benim konum açısından Ceza Kanunu'nun 129A maddesinde tespit edilmiş olan ve 5 yıla kadar hürriyete bağlayıcı ceza ile karşılanmış olan terör örgütü için propaganda yapma yasağı özel bir önem taşımaktadır. Federal Başsavcılık yazılarla yapılan bu tür propaganda şüphesi üzerine birçok hazırlık soruşturması başlatmıştır. Bu yazılar çok farklı propaganda etkilerine sahip tamamen farklı içerikler taşımaktaydı. Bu nedenle kazai içtihadın, Ceza Kanunu'nun 129A maddesinin terörist örgüt için yapılan propaganda olaylarında yeknesak yorumlanması ve uygulanması için prensipler geliştirmesi gerekliydi. Bu da gerçekleşti. Bu içtihat ulaşılan esaslar şunlardır. A. Kim aleni veya gizli bir şekilde örgüt lehine örgütün tehlike potansiyelini güçlendirmeye yönelik propaganda faaliyetlerinde bulunursa, terör örgütü için propaganda yapmış olur. Örgüt için propaganda, örgütün organizasyon sıfatı esas alınarak yapılmalıdır. Sadece organizasyona mensup belli kişiler için propaganda yapılması yeterli değildir. Meğer ki bu isim organizasyon için ayrıcalıklı ve organizasyon ile eşdeğerde olsun. B. Üye ve taraftar elde etmek için ve maddi yardımlarla organizasyonun desteklenmesi için propaganda yapmak yasaktır. Aynı şekilde ve bu çok önemlidir, belirli bir terör örgütüne sempati duyulmasını sağlamak için propaganda yapmak da yasaktır. Zira uygulamadan elde edilen tecrübelere göre sempati propagandası da propagandaya bağlı duygusal tahrik nedeniyle terör örgütünün tehlike potansiyelinin güçlenmesine yol açabilmektedir. Böylelikle bu tür propaganda da propaganda yasağıyla korunmuş hukuki değerleri yani kamu güvenliğini ve düzenini zedeleyebilmektedir. C. Propagandanın şekli hukuki açıdan önem arz etmemektedir. Propaganda sözlü olabileceği gibi yazılı, aleni veya gizli gerçekleşebilir. Benim konum uygulamada sık sık rastlanan yazılı, aleni propaganda ile ilgilidir. Bunlar başta da belirtildiği üzere özellikle basılı metinler, afişler ve broşürler ama aynı zamanda boyayla yazılmış metinlerdir. Bu bağlamda özellikle Kızıl Ordu Fraksiyonu isimli terör örgütünün sloganlarını Stuttgart otoyolunda trafik levhalarına yazarken suçüstü yakalanan 10 sanığa karşı yürütülen hazırlık soruşturması hayli sansasyon yaratmıştı. D. Fail yani bir yazının yazarı veya yayımlatanı ve dağıtıcısı bizzat kendisi propaganda yapmalı ve bunu istemelidir. Bu sınırlama basın açısından özel bir öneme sahiptir. Böylece bir gazetenin sahibi aslında terör propagandası eğilimli bir metni, örneğin tutuklu teröristlerin açlık grevine dair yaptıkları açıklamayı gazetesinde basmasına rağmen bir eleştiri içeren beyanla bu bildiriden doğacak sorumluluktan kendisini uzak tutabilir, bunun sonucunda da cezaya tabi propaganda suçlaması ortadan kalkabilir. E. Terör örgütü için yapılacak cezaya tabi propaganda ile ceza gerektirmeyen insanı angajman girişim arasındaki sınırı tespit etmek, özellikle de tutuklu teröristlerin toplu açlık grevleriyle gündeme geldiğinde, terör gruplarının yazılarıyla daha iyi tutukluluk şartları istemeleri halinde bir hayli sorun yaratmaktadır. Eğer yöneltilen talep tutukluların infaz esnasında daha büyük gruplar halinde bir araya getirilmesine ilişkin bu ceza kanununun 129A fıkra 3 gereği cezaya tabi propaganda veya destek sayılır. Çünkü bu tür bir talebin asıl amacı, örgütün tutuklular arasında da devamını garanti altına almak, münferit üyelerin eğitim ve disipline tabi tutularak güçlerini muhafaza etmek, hapishane içinde ve dışında devrimci mücadelelerini devam ettirmektir. Şayet terör örgütüne üye olmayanların gerçek tutukluluk ve infaz durumlarını bilmeden, sözde insani düşüncelerle tutuklu teröristlerin açlık greviyle yönelttikleri taleplerin yerine getirilmesini istemeleri, özellikle normal ceza infazına entegre edilmelerini talep etmeleri ayrı bir durumdur. Bu yayınlarda insanlık dışı tutukluluk hallerinden ve izolasyon işkencesinden bahsedilse bile durum böyledir. Bu terör örgütünün cezaya tabi hedeflerine propaganda olarak değil, insani nedenli bir propaganda olarak algılanmaktadır. 3. Yayın yoluyla terör örgütü lehine yasak propaganda yapılması şüphesi üzerine başlatılan cezai soruşturmasında tutukluluk kararının verilmesi ve infazı ile ilgili genel hükümler ve şartlar, Alman Cumhur madde 112, fıkra 1-2, madde 114, fıkra 119-120 geçerlidir. Eklemeliyiz ki tutuklu sanık iki müdafi arasındaki ilişki bu tür bir suç şüphesi halinde özel kısıtlamalara tabi tutulur. Cumhur madde 148-148a. Müdafiin yakalanması için komplo içerikli davranışları önlemeye yönelik ve ceza infaz emniyetine hizmet eden özel hükümler geçerlidir. Cumhur madde 138a fıkra 2. Bu özel düzenlemeler genel önleme muhakemenin güvenliği açısından gösterdikleri etkiler bakımından uygulamada başarılı olmuştur. 4. Ceza Kanunu madde 129a gereğince terör suçlarının takibi ve tabi olarak da bu madde kapsamında yer alan ve cezaya tabi terör amaçlı yayınların takibi için daha önce anılan 1976 tarihli anti-terör yasasıyla Federal Başsavcılığa tüm federal bölge için geçerli merkezi nitelikte tahkikat ve dava açma yetkisi vermiştir. Bakınız GVG madde 142a fıkra 1. Aynı zamanda bu tür suçlarda hüküm tesis etmeyi ilk derece mahkemesi olarak yüksek eyalet mahkemeleri görevlendirilmiştir. GVG madde 120 fıkra 1 no 6. Yüksek eyalet mahkemeleri federal Almanya'nın eyaletler düzeyinde en yüksek mahkemeleridir. Bu mahkemeler diğer ceza davalarında sadece ikinci ve üçüncü derecede mahkemesi olarak görev yaparlar. Bakınız GVG madde 121. Yüksek eyalet mahkemeleri federal başsavcının iddianamesi üzerine ceza kanununun 129A maddesinde belirtilen devlet güvenlik suçlarıyla fikri içtima halinde olan suçlar hakkında, örneğin suçları önleme, ceza kanununun 140. maddesi gibi klasik düşünce, ifade, suçları hakkında da karar verebilmektedirler. Bu suçlar hakkında aslında yetkili olan ve muhtemelen seçilmiş hakimlerin görev yaptığı düşük dereceli mahkemeler değil, sadece meslekten hakimlerden oluşan Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin bir dairesi karar verir. GVG madde 122. Ceza Kanunu'nun 129A maddesi kapsamına giren terör suçları ile ilgili ceza davalarında meslekten olmayan hakimler yer almaz. Bu şekilde güvenlik problemi de çözülmüş olmaktadır. Devlet meslekten hakimleri meslekten olmayan hakimlerden daha iyi koruyabilir. Ayrıca meslekten olmayan hakimler terörist baskılara daha kolay maruz kalabilirler. Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin ilk derece mahkemesi olarak terör suçları ve bu suçlarla bağlantılı suçlar hakkında olduğuna karar vermiş olduğu kararlara karşı Federal Yüksek Mahkeme'de temyiz kanun yolu açıktır. Bu temyiz davasında da Federal Başsavcı, Federal Yüksek Mahkeme'de de savcı olarak görev yapar. Federal Başsavcı, yürüttüğü hazırlık soruşturması esnasında hem Federal Kriminal Dairesi'ne hem de eyaletlerin bütün resmi dairelerine ve polis memurlarına soruşturma ile ilgili görev verebilir. Federasyonun ve eyaletlerin polisleri federal başsavcının talimatını yerine getirmekle yükümlüdürler. Cumhur madde 161. Federal başsavcının bu asli yetkisi bütün terör suçlarını kendisinin takip etmesi yükümlülüğünü getirmez. Bu yükümlülük ancak özellikle federasyon menfaatleri söz konusu olduğunda veya hukuk birliğinin sağlanmasına duyulan ihtiyaç nedeniyle federal başsavcısı tarafından takip edilmesini gerektirmesi halinde söz konusudur. GVG madde 142a fıkra 3. Federal Başsavcı Dairesi'nin yükünü azaltmak için düşük öneme sahip davaları eyalet savcılıklarına, yüksek eyalet mahkemelerinin başsavcılıklarına devredebilir. GVG madde 142a fıkra 2 no 2. Ceza Kanunu madde 129a fıkra 3 gereği cezaya tabi terör örgütü lehine propaganda suçlarının birçoğunda bu şekilde hareket edilmiştir. Düşük az öneme sahip davalarda nispeten açık kriterlere göre iyi işleyen bir devir mekanizması oluşmuştur. Örneğin, propaganda aracının sadece bir bölgede dağıtılmış olması veya yerel öneme sahip olması durumunda olduğu gibi devredilen davalarda yüksek eyalet mahkemelerinin yetkileri dahilindedir. Yani kusurun derecesine ve tehlike derecesine bakılmaksızın ceza kanununun 129A maddesine giren tüm propaganda olaylarında kural olarak 5 meslekten hakimden oluşan yüksek eyalet mahkemelerinde karar verilmektedir. Bu tür kalifiye ve fazla sayıda personeli gerektiren bir karar mekanizmasının bütün terör propaganda davalarıyla ilgilenmesi benim düşünceme göre davanın önemiyle orantılı değildir. Bu nedenle Delege Ferrand'a ceza kanununun 129A maddesi kapsamındaki propaganda davalarını daha düşük dereceli mahkemelerde, örneğin eyalet mahkemelerinin devlet güvenliği ile ilgili suçlara bakan dairesinde açma imkanı yaratılmalıdır. Bu yönde önerilerim olmuştur. Benim düşünceme göre Alman kanun koyucusunun federal başsavcılığa ceza kanununun 129A maddesi kapsamındaki bütün terör suçları hakkında kapsamlı bir merkezi tahkikat yetkisi vermesi kaçınılmazdı. Bu yetki bu alanda etkili bir cezai takibatı garanti etmektedir. Araştırmalar tek elden koordine edilmektedir. Merkezi bir organ tarafından yönetilen cezai takibatlarda elde edilen bilgilere göre her zaman ulaşılabilmektedir. Federal başsavcı, federal bölgedeki bütün terör faaliyetleri ve yayın yoluyla yapılan propagandalar hakkında kapsamlı ve genel bir bakış açısına sahiptir. Terörizmin uluslararası bağlantılar açısından da takibat yetkisinin bir elde toplanması olumlu sonuçlar vermiştir. 5. Bu bağlamda Kürdistan İşçi Partisi PKK'nın ceza hukuku açısından nitelendirilmesine dair bir açıklama yapmak istiyorum. Alman Ceza Kanunu, terör örgütü kurulmasına dair 129A maddesinin yanı sıra suç örgütü oluşturulmasına dair 129. maddeye de yer vermiştir. Suç örgütleri de belli bir süre için oluşturulmuş, en az 3 kişiden oluşan ve suç işlemeyi amaçlayan ve hedefleyen organizasyonlardır. Ancak bu örgütlerce planlanmış suçların kamu güvenliği ve düzeni için yarattığı tehlikenin derecesi, Ceza Kanunu'nun 129A maddesinde belirtilen tipik terör suçlarınınkinden daha azdır. Suç örgütlerinde de örgütün kurulması, üyelik, destek ve propaganda yasaktır ve cezai yaptırıma bağlanmıştır. Birkaç yıl öncesine kadar PKK'nın Almanya'daki bölgeler üstü yönetici kadrosu, kendilerine isnat edilen katalog suçlarından dolayı yurt içi terör örgütü olarak değerlendirilmiştir. Yazılı propagandayla yandaş ve destek araması da Ceza Kanunu'nun 129A maddesi hükümleri gereği teröre yönelik yayın olarak takip edilmiştir. Adli makamların elde ettiği son bilgilere göre PKK'nın Almanya'daki yönetici kadrosu, en azından bölge yöneticileri seviyesine kadar, artık terör örgütü değil, madde 129 gereği bir suç örgütü teşkil etmektedir. Bu suç örgütünün siyasi organizasyon olarak da özel öneme sahip olması nedeniyle, bu örgüt tarafından işlenen suçların takibatını federal başsavcı üstlenmiştir. GVG madde 74A, fıkra 1, no 4, fıkra 2, madde 120, fıkra 2, no 1. PKK'nın propaganda yazıları artık madde 129A gereği teröre yönelik yayın olarak değil, suç propagandası olarak değerlendirilebilmektedir. Ayrıca bu eylemler PKK'ya uygulanan faaliyet yasağı nedeniyle Dernekler Kanunu madde 20, fıkra 1, no 3 veya durumuna göre 5 gereği de takip edilebilmektedir. 4. Başta belirtildiği üzere teröre yönelik yayınların birçoğunun amacı, terör camiasında ve teröre yakın kişilerde ağır suçların işlenmesi ve taklit edilmesi için psikolojik ortam yaratmaktır. Alman ceza kanunları bu tür yayınların, kamu güvenliği ve kamu düzeniyle korunması gereken diğer değerler için yarattığı tehlikeleri önlemek için özel cezai hükümlerle, ceza kanununun 129A maddesindeki cezai takibat gerektiren suçlardan ve bu suçların hazırlığından bağımsız olarak, bu tür fikir açıklamalarını yasaklamaktadır. Bu ifade, düşünce, suçları terör unsurunu ihtiva etmektedir. Ancak failin çevresine ve failin işleniş şekline göre terörle bir ilişkisi olabilir. Bu suçlar madde 129A anlamında bir terör suçuyla üyelik, destek, propaganda gibi fikri içtima hali oluşturabilir. Bu durumda aslında eyalet savcılıklarının yetkileri dahilinde olmalarına rağmen bu suçların takibatını federal başsavcı üstlenebilir. Konumun çerçevesi dahilinde özellikle şu düşünce suçları ön plana çıkmaktadır. 1. Burada ilk önce zikredilmesi gereken suç, ceza kanununun 140. maddesindeki suçların onaylanması, iyi görüldüğünün belirtilmesi, yani suç işlemeye dolaylı tahrik suçudur. Bu hükme göre her kim tek tek belirtilen ağır suçları, örneğin adam öldürmeyi, adam öldürmenin ağır şekillerini, rehin almayı veya genel tehlike arz eden suçları, işlendikten sonra veya teşebbüs edildikten sonra alenen, bir toplantıda veya yazı dağıtmak suretiyle, ceza kanunu madde 11 fıkra 3, kamusal barışı bozacak şekilde iyi gördüğünü beyan ederse cezalandırılır. Her kim işlenmiş olan bir suçu onaylar veya iyi gördüğünü söylerse, manevi açıdan faile destek vermiş olur. Halkın belirli kısımlarının kamusal güvenliğe duydukları inancın sarsılmasına, ve güvenlik hislerinin zedelenmesine yol açılması halinde bir fiilin övülmesi suçu kamu huzurunu bozacak nitelikte sayılır. ağır suçların failleri henüz fiillerini yazılı açıklamayla üstlenmemişse ve yine aynı şekilde alenen fiillerinin haklılığına dair yazılı açıklamada fiillerine tasvip etmemeleri halinde bu durum öncelikle söz konusu olur. Bu bağlamda bir gazete sahibinin anılan suçlardan birine tasvip eden bir yazıyı gazetesinde yorumsuz olarak basması halinde ceza kanununun 140. maddesi gereği suçlu duruma düşmesi önemli bir husustur. Ceza kanununun 140. maddesi gereği ağır suçların onaylanması, övülmesi, suçundan dolayı cezai takibat, geçen yüzyılın 70'li ve 80'li yıllarında özellikle de Kızıl Ordu fraksiyonu, RAF, isimli terör örgütünün suikastlarından sonra uygulamada önem kazanmıştır. Selef'in federal başsavcı Siegfried Buback, 7 Nisan 1977 tarihinde sokak ortasında bir RAF komandosu tarafından vuruldu. Mütakiben bir cinayet terör çevresi basınında ve el kağıtlarıyla tasvip gördü. Sonunda insan avcısı Buback ortadan kaldırıldı. Şehir gerillalarının devletin baskı mekanizması üzerindeki galibiyeti veya Buback sisteminin aktörleri için tarih her zaman bir çıkar yol buluyor. Ulrike Meinhof komandosu 7-4-1977 tarihinde federal başsavcı Siegfried Buback'ı infaz etti. Bunlar ceza kanununun 140. maddesine göre yazılarla işlenmiş suçlardır. Bu ceza hükmü günümüzde de aşırı sol eğilimli otonom grupların ve atom enerjisi karşıtı militanların suçlarıyla bağlantılı olarak pratik anlam ifade etmektedir. Alman demir yolları tesislerine karşı girişilen ve böylelikle ceza kanunu madde 315 gereği kamusal tehlike arz eden suçları onaylayan 14 Temmuz 1999 tarihli otonom basın bildirisini örnek olarak vermek istiyorum. Bildiride şöyle denmekteydi. Raylar söküldü, bloke edildi ve altları oyuldu, bilet otomatları imha edildi, elektrik direkleri devrildi, kancalar takıldı. Bu faaliyetler Alman demir yolları anonim şirketine yöneliktir ve nedensiz değildir. Demir yolları atom ekonomisinin bir parçasıdır. Demir yolları atom atıklarını naklediyor ve kendisi de atom reaktörlerine ortaktır. Bir devrimci hücrenin açıklamasından diğer bir örnek. 24-7-1995 tarihinde Kızıl Zora'ya mensup kadınlar Bremen yakınlarında Lemwerder kentindeki firma Lürsen'e ait tersaneye patlayıcılarla zarar vermeye çalıştılar. Bu eylemin nedeni Türkiye'deki Kürt halkına ve Kürt gerilla organizasyonu PKK'ya karşı imha edici bir savaş veren Türk hükümetine yıllarca yapılan savaş gemisi, donanma malzemeleri ve askeri teknik bilgilerin Almanya'dan aktarılmasıydı. Kızıl Zora, federal Almanya'da ayakta kalmış militan faaliyet gösteren tek kadın teşekkülüdür. Sadece bundan dolayı özel bir öneme sahiptir. Ceza kanununun 311. maddesi kapsamına giren bir patlayıcı madde suçuna teşebbüsü tasvip eden bu yazıda, ceza kanununun 140. maddesinde belirtilen suç unsurlarına ihtiva etmektedir. Aynı zamanda bir terör veya suç örgütü hakkında propaganda yapılması şüphesine gerekçe teşkil etmektedir. Suçların onaylanması, övülmesi, suçu için ceza kanununun 140. maddesinde en fazla 3 yıl hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmektedir. 2. Bu bağlamda anılması gereken diğer bir konu ceza kanununun 111. maddesi hükmüdür. Suç işlemeye alenen tahrik. Bu hükme göre kim alenen bir toplantıda veya yazı dağıtarak ceza kanunu madde 111 fıkra 3, yasalara aykırı cezai yaptırıma bağlanmış bir fiili işlemeye tahrik ederse cezalandırılır. Tahrikin belli bir fiili konu alması gereklidir. Bu fiil, Alman ceza hukuku hükümlerine göre bir suç veya kasıtlı işlenmiş bir kabahat olmalıdır. Tahrik edenin niyeti, kendi davranışı bile bir suç işleme kararı verilmesini sağlamak olmalıdır. Fiilin tamamlanmasını istemelidir. Eğer tahrik neticesinde suç işlenmiş ise, tahrik eden azmettiren gibi, yani suçu işleyen gibi cezalandırılmalıdır. Ceza kanununun 26. maddesiyle bağlantılı olarak madde 111, fıkra 1.